Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Fıtrat Ayarını Bozma başlıklı yazısını sunacağız. Allah Teala insanoğlunu özel olarak yaratmış, onu yarattığı tüm canlılara üstün kılmış, bu alemdeki varlıkları hizmetine vermiştir. Bu üstünlük insana Allah'tan nef olan ruhu sebebiyle ihsan edilmiştir. Eğer insan topraktan gelen bedenini aklı ve ruhuyla yönetmezse, ahsen-i takvim makamından belhum adal çukuruna yuvarlanır. Zira ruhumuz bizi ulvi alemlere çekerken topraktan yaratılan bedenimiz ayağımıza bağ olur. Bizi hayvani isteklerimizi tatmine çağırır durur. Ne var ki bedenimizin de bizim üzerimizde bazı hakları vardır. Onları ödemek gerekir. Burada problem olan nefsin ölçüsüz istekleriyle fıtri ihtiyaçlarının ölçüsünü kimin koyacağıdır? Müslümanlara göre bu çizgiyi Kur'an ve sünnet belirlerken, dinlerin zaafa uğradığı başka coğrafyalarda bu ihtiyaçları nefsi emmare sahibi gruplar tespit etmeye kalkışmışlardır. Son birkaç asırda ilmin ve bilimin ilerlemesi, maddi sahalardaki başarılar insanlığın dengesini iyice bozmuştur. Teknoloji sahasında önemli atılımlar yapan insanoğlu, ayak basmış, akıllı makineler yapmış, pek çok hastalıklara tedavi bulmuş, insan bedeninin sırları belli oranda çözülmüştür. Bu gelişmelerle başı dönen bazı okumuş kesimler, artık insanların dine ihtiyacı kalmadığını, ruhi, ahlaki meseleleri de insanın kendi aklına göre çözebileceğini iddia etmişlerdir. Geçenlerde insanımızın hak ve hukuklarını savunacağını düşündüğümüz bazılarının, Diyanet İşleri Başkanımızın lutilikle ilgili uyarılarına çağlar öncesinden gelen ses şeklinde hakaret etmeye çalışması bu aldanmışlığın bir göstergesidir. Tıbben ahlaken ve aklen çok çirkin bir sefihliğin hukuk nosyonuna sahip bu kişilerce sanki bir fazilet gibi gösterilmesi, saf aklın yetersizliğini, insanlığın vahye olan ihtiyacını göstermesi açısından çok önemlidir. Zira sadece aklı otorite gören ve vahye inanmayan kesimler, insanın biyolojisinin gerekleri adı altında içki, zina, lutilik gibi en kötü ahlaksızlıkları süsleyip püsleyerek bizlere güzel gösterebilmektedir. Sufilere göre haramları normalleştirme gayretlerinin ardında onları gölge varlık dediği nefsi emmare yatar. Nefsi emmare sahipleri bu gölgeyi asıl benlikleri zannederler de onun peşinden helake doğru dört nala koşarlar. Sufilere göre esas benliğimiz ruhumuzdur. Koca Yunus bu hakikati bir ben vardır bende, benden içeru şeklinde ifade eder. Ne var ki ruh öte alemlerden bu bedene misafir olarak geldiğinden sesi az çıkmaktadır. Onun sesinin güçlenmesi ancak peygamberin ve onun varisi olan alim ve ariflerin terbiyesiyle mümkün olur. Ruhtan haberi olmayan gafil ruhlar, haram işleme duygularının insanın duasında, biyolojik yapısında bulunmasına bakarak bu arzuların fıtri olduğu vehmine kapılmışlardır. Aslında haram edilen zararlı şeylere karşı her insanda belli bir istek vardır. Zira nefsin hamuru haramlarla mayalanmıştır. Bu bizim kolayca anlayamayacağımız bir imtihan sırrıdır. Zira insan nefsin aşırı isteklerine dur diyerek imtihanı kazanacak ve cennete gidecektir. Nefislerin peşinden giderek bazı haramları normal ve doğal göstermeye çalışanlara o zaman biz de şunu soralım. Bugün pek çok insan az bir kızgınlıkla adam öldürebilmekte, aile içi şiddete başvurabilmekte, ihtiyacım var bahanesiyle başkalarının malını çalabilmektedir. Tüm bu yasak işleri yapma duygusu hemen herkesin içinde olduğuna göre o zaman bu suçları fıtratımızın gereği sayarak hoş mu görelim? katilleri, hırsızları, ırz düşmanlarını cezalandırmayalım mı? Hele masum kadın ve çocukları öldürenlere ne yapalım, erkek doğasının gereği mi diyelim? Halbuki nice fazilet erbabı insanlar çok daha zor şartlarda nefislerini dizginlemekte, biyolojik doğalarını kontrol altına alabilmektedirler. Demek ki haram işleme arzusu fıtri bir ihtiyaç değil, nefsin taşkınlığıdır. Nefsi emmare sadece haramları işlemekle yetinmez, bir yandan da vahiy ile terbiye edilmemiş aklı kullanarak bu kötülükleri akli, fıtri ve güzel göstermeye gayret eder. Nefis uygun fırsatı bulursa firavunlaşır, on binlerce insanı kendine köle yapmaktan, öldürmekten ve istismar etmekten zerre kadar acı duymaz. Biz bu tür insanlara kalpsiz deriz. Zira onlar ruhlarını tamamen öldürmüşlerdir. İnsan fıtratını tanımada üstad olan sufilerden Mevlana, nefsin bu azgınlığını şöyle ifade eder: "Bu nefis öyle bir cehennemdir ki denizler bile onun ateşini söndüremez. Bütün bir alemi bir lokma edip yutar da midesi hala daha yok mu diye bas bas bağırır." Peki o zaman fıtratımızı nefsin azgınlığına düşmeden nasıl koruruz? Bu sorunun cevabını İslam münevverleri arasında özellikle peygamber varisi olan sufiler, Kur'an ve sünnet çerçevesinde insanın lüzumlu ve lüzumsuz ihtiyaçlarını, iyi ve kötü duygularını belirleyerek bunlardan kötü olanları zikir, fikir, ibadet, halvet ve sohbet yoluyla tezkiye etmeye gayret ederek cevaplarlar. Fıtratın ihtiyaçlarını ihmal etmeden nefisle nasıl mücadele edileceğini bizlere öğretirler. Onlar dinin emirlerinin insan tabiatı açısından bir ceza değil, rahmet olduğunu anlamış ve bize bu hakikati öğretmişlerdir. Mesela İmam Rabbani bu hususta şöyle der: "Şeriat-ı Muhammedi'nin getirdiği ibadetlerin edasının amacı, kulların menfaatini ve maslahatını korumaktır. Yoksa ibadetlerin şanı yüce olan Cenab-ı Hakk'a bir yararı yoktur. O halde kul bu ibadetleri sonsuz bir şükran duygusu ve minnettarlık içinde yerine getirmelidir. Allah Teala mutlak surette hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde emirler ve yasaklar koymakla kullarına ikramda bulunmuştur. Öyleyse bu büyük nimete layıkıyla şükretmemiz ve şeriatın hükümlerini minnettarlık içinde yerine getirmemiz gerekmektedir." İslam dini bazılarının zannettiği gibi sırf kullara eziyet olsun diye güzel ve faydalı şeyleri yasaklamış değildir. Aksine yasaklanan şeyler dışı balla kaplanmış zehir gibi zararlı şeylerdir. İnsana getirilen yasaklar makasid-i şeriayı, yani dinin hedeflerini sağlamak içindir ki bunlar insanın canını, malını, aklını, nesebini ve namusunu korumaktır. Bir örnek vermek gerekirse, bir Müslüman hiçbir şey bulamadığı zaruret anında dinimizin yasakladığı içki ve domuz etini bile ölmeyecek kadar tüketmek durumundadır. Zira can korunmazsa din korunamaz. Bazı mürekkep yalamış kişilerin insanlığa zulmeden muharref dinlere bakarak İslam'ı onlarla eşit göstermeleri ya cahillikten ya da kötü niyettendir. Bu yanlış anlaşılmanın arkasında İslam dışındaki dinlerin insan fıtratı konusundaki aşırılıkları sebep olmuştur. Zira Hristiyanlığın, Budizmin ve benzeri dinlerin rahipleri insanın fıtratını yanlış tanımlamış, maneviyat adına insanın en tabii ihtiyaçları olan evlenip aile kurmayı, çalışıp kazanmayı ve mülk sahibi olmayı gayrimeşru göstermişlerdir. Fıtri ihtiyaçlarını helal yoldan karşılayamayan muharref dinlerin salikleri, bir süre sonra tatmin edilmeyen ihtiyaçların seli önünde boğulup gitmiş, her tür haramı, özellikle de cinsel sapıklıkları korkusuzca işler olmuştur. Hatta bu dinlerin rahipleri sapık ilişkilerin devamını sağlamak için müstakil kiliseler bile kurmuşlardır. Ferdi günahlar kurumsal hale gelmiştir. İnsan fıtratına aykırı bu tür sınırlamaların hiçbirinin İslam'da yeri yoktur. Bizim dinimiz evliliği teşvik etmiş, zekatını vermek şartıyla helalinden kazanmayı yasaklamamış, bunun gibi her tür fıtri ihtiyacımızı gidermemizi de bir çeşit ibadet olarak kabul etmiştir. Bu sebeple de haramlar ferden işlense bile hiçbir zaman diğer kültürlerde olduğu gibi kurumsal çatı altında işlenmemiştir. Zira insanı bu haramları işlemeye itecek bir bahane yoktur. Fıtrata aykırı olan dini uygulamaların ve engellemelerin insanı doğru yoldan sapıttıracağını, İmam Rabbani, Uzak Doğu mistiklerinin aşırı riyazetleriyle bilinen yogacıların örneğinde şöyle açıklar. Peygamberlerin gönderilmesinde ve şer'i sorumlulukların arkasında yatan hikmet, bu nefsi emmareyi aciz bırakmak ve terbiye etmektir. İslam'a uyuldukça nefsin istekleri kırılır. Bunun içindir ki şeriatın bir emrini yapmak, nefsin isteklerini yok etmede, salikin kendi aklına göre yaptığı binlerce senelik riyazet ve mücahededen daha kuvvetli etki eder. Eğer bu riyazet ve ibadetler şeriata uygun değilse nefsani arzuları daha da azdırır. Hindistan'daki Brahman papazları ve Cukiye ismindeki sihirbazlar riyazet ve mücahedede çok ileri gitmişlerdir. Buna rağmen eğitimleri şeriata uygun olmadığından bunun faydasını asla görmezler. Sonunda bunların ellerine nefislerinin daha da azgınlaşmasından başka bir şey geçmez. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı arasında insan fıtratına aykırı olan işleri yasaklamıştır. Daha dindar olmak için tüm geceyi namazla geçireceğini, daima oruç tutacağını, kadınlardan uzak durup evlenemeyeceğini söyleyen üç sahabesini şu şekilde uyarmıştır. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve en çok sakınanınızım. Bununla beraber ben bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. Gecenin bir kısmında nafile namaz kılar, bir kısmındaysa uyurum. Ben kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Başka bir benzer hadisede ise Peygamberimizin süt kardeşi olan Osman bin Maz'un dünyadan el etek çekmeye karar vermişti. Kendisini oruç ve namaza öylesine vermişti ki eşi Havle'yi bile gözü görmez olmuştu. Havle'nin dağınık ve mutsuz görünümü Peygamber Efendimizin dikkatini celbetmiş, işin aslını Hazreti Ayşe'den öğrenince de Osman'ı yanına çağırarak "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" diye çıkışmış, sonra onu dengeli bir hayata çağıran şu tavsiyelerde bulunmuştur. "Ben hem uyurum hem namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Kadınlarla da evlenirim. Allah'tan kork ey Osman. Bilesin ki ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Vücudunun senin üzerinde hakkı var. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz namaz kıl, biraz da uyu." Her konuda mükemmel ölçülere sahip bir peygambere ve dine sahip olduğumuz için Rabbimize hamdolsun. Allah Teala dengeli bir maneviyat hayatı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Hepimizi tembellikten ve aşırılıktan korusun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Fıtrat Ayarını Bozma başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'ni aktarmaya devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Profesör Doktor Ergün Yıldırım imzalı Müslümanlığımız Nefret Suçu İthamı altında başlıklı yazıyı sunacağız. Batı'da düşünce özgürlüğü ve nefret suçları ile ilgili ilişki şimdiye kadar daha çok din, mezhep, ırk ve kültür etrafında şekilleniyor. Nefret suçları arasında cinsellik veya cinsiyet konuları yer almıyordu. Ancak son 30 yılda çok farklı bir gelişme yaşanıyor. Artık özgürlük ve nefret suçları büyük ölçüde eşcinsellik etrafında ele alınıyor. Eşcinsellik bir tercih ve cinsel yönelim kabul ediliyor. Bunları eleştirmek de nefret suçu. Aslında Batı düşüncesi eleştiriye çok toleranslı bir tutuma sahip öteden beri. Aydınlanma düşüncesi bir kritik düşüncedir. Modern düşüncede de eleştiri önemlidir. Ancak çok ilginç bir biçimde eşcinselliği eleştirmek nefret suçu sayılıyor. Bundan dolayı kimse eşcinselliği eleştirme cesaretinde bulunamıyor. Hemen ötekileşme ve dışlanmayla yüz yüze kalıyor. Tıpkı Yahudilere 2. Dünya Savaşı'nda yapılan soykırımdan sonra Yahudileri eleştirmenin antisemitik olarak damgalanması gibi. Nitekim Müslüman filozof Garadi, Siyonizmi eleştiren bir kitap yazdığı için antisemitik olmakla yargılanmıştı. Eşcinselliğin serbestliğinden öte onu desteklemek veya ona sessiz kalmak gibi bir despotizmle karşılaşıyoruz. Özgürlük adına herkesin eşcinsel davranışı onaylaması bekleniyor. Buna karşı çıkanlar, eleştirenler ve reddedenler hemen baskı altına alınıyor. Ötekileşme ve dışlanma yaşanıyor. Açıkçası bir eşcinseller despotizmiyle yüz yüzeyiz. Bundan dolayı aslında özgür düşünme ve eleştiri tamamen engelleniyor. Herkes sapık bir tutum karşısında boyun eğecek hale getirilmeye çalışılıyor. Eşcinselliğin bu despotizmi büyük ölçüde feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği fikirlerinden destek alıyor. Elbette çeşitli lobileri ve insan hakları söylemleri de öne çıkıyor. Ahlaksız bir tutum insan hakları adı altında bir hak olarak savunuluyor. Özgürlük ve hak olmadan da öte daha üst bir aşamaya geçerek eleştirenler nefret suçu işlemek ve homofobik olmak da damgalanıyor. Kur'an-ı Kerim'de eşcinsellik habis, sınırları aşma ve sapma olarak değerlendiriliyor. Açık bir biçimde ahlaksızlık ve davranış sapması olduğu ifade ediliyor. Allah bu sapkın davranıştan dolayı Lut toplumunu cezalandırıyor. Bunu da insana örnek gösteriyor ve insanların bu sapkınlıklar nedeniyle cezalandırıldığını ve yok edildiklerini söylüyor. Dolayısıyla Allah eşcinselliği cezalandırıyor, sapkın olarak tanımlıyor ve ahlaksızlık olarak görüyor. İslam anlayışı da budur. Bu anlayış şimdi eşcinseller tarafından nefret suçu olarak görülüyor. Onlara yoldaş olanlar da bu yaklaşımı savunuyorlar. Dolayısıyla onların nazarında haşa Allah nefret suçu işlemiş oluyor. Allah'ı sanık sandalyesine oturtuyorlar. Kendi sapık inançları ve tutumlarıyla Allah'ın dediklerine bakınca onlara nefret suçu geliyor. Çünkü insan neye inanıyorsa onu doğru buluyor ve karşıdakine de onunla bakıyor. Eşcinsellik inancını taşıyan ve bu sapkın davranış içinde yaşayan bunu kendisine normal ve özgürlük diye görüyor. Bu bakışta da Allah'ı yargılama cüretkarlığına kalkışıyor. Batı özgürlük düşüncesinin bu sapkınlık düzeyi bizim kelamımızı ve dinimizi nefret suçuyla itham ediyor. Kendi sapkınlıklarıyla yüzleşmek yerine biz Müslümanları haşa Allah'ımız ve kelamımızla yüzleşmeye çağırıyorlar. Bir de buradan şüphe duymamızı istiyorlar. Kitabımızdan ilham alarak sapkın davranışları hatırlatan ve insanları uyaran Müslümanları da yine nefret suçu işlemek ve homofobik olmakla damgalıyorlar. Aslında bu çevreler eşcinsel sapkınlığı içinde nefislerine tapanlar. Çünkü kendi benliklerinin ahlaksız ve sapma tutumlarını kesin doğru görüyorlar. Nefislerindeki şehveti ve sapmayı ölçü kabul ediyorlar. Her istek onlar için normal görülüyor. Benliğin kendi arzusuna tapmasıdır bu. Nefsin nefse tapması. Bundan dolayı da yaptıkları kendilerine hoş geliyor. Onlara karşı çıkan ve onları eleştirenler de nefret suçu işlemiş ve homofobik olmuş oluyor. Avrupalılar her zaman tanrılarını yargıladılar. Modern zamanlarda tanrılarını öldürdüler bile. Nietzsche, Tanrı öldü diye çığlık atarken bunu söylüyordu. Hristiyanlık Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini Tanrı oğlu olan bir Tanrı'nın ölümü olarak algılar. Ateizm de Tanrı'yı öldürdü. Deizm ise onu hayattan sürgüne gönderdi. Sonuçta Batı için hakikatin değişmezliği kalmamış. Hakikatin hakikati olan ilahi varlığı yargılayan, öldüren ve değiştiren bir zihniyet kolaylıkla Allah'ı da nefret suçu işlemekle suçlayabiliyor. Kendi ilahlığını bu şekilde ilan ediyor. Çünkü cinselliğe tapıyor. Onu doğru ölçütü görüyor. Nefis ve arzu sonsuz haklara sahip oluyor. Sınır tanımıyor. Nefsini ilah edinmeyi cinsellik alanında yaşıyor. Hakikat ölçüsünü kaybeden bir bilinçle karşılaşıyoruz. Bu sapık bilinç kalkıp kendilerine katılmamızı ve kendisinin baktığı gibi dinimize bakmamızı bizden bekliyor. Bizden de adeta hakikatimizi öldürmemiz isteniyor. Onu yargılamamız ve değiştirmemiz bekleniyor. Eşcinselliği onaylamasını Müslümandan beklemek bundan başka bir şey değildir. Hiçbir bilinç kendi başına hakikati tayin edemez. Nefsin oyunları her zaman insanı baştan çıkarma peşindedir. İçgüdüler, muhayyileler, mideler, libidolar kendi başına hakikat olamazlar. Hakikat nefis ve arzulardan doğmaz. Kimse içgüdüleri ve libidolarıyla Allah'ın kelamını yargılayamaz. Bunlar hadsizliktir. Batı düşüncesi bir hadsizlik içindedir. Bütün toplumlar lüks ve şatafatın zirvesine, dünyeviliğin tepesine çıkınca böyle sapmaları üretirler. İbn Haldun, 14. yüzyılda yazdığı Mukaddime adlı eserinde bu teşhisi koyar ve der ki, toplumlar zenginleşme ile beraber arzularına ve nefislerine yoğunlaşırlar. Bu konuda sınır tanımamaya başlarlar. Lüks ve şatafat doğar. Eşcinsellik ortaya çıkar. İşte bugün Batı toplumlarının yaşadığı da budur. Bu benlik ve nefis sapması büyük bir ahlaksızlık yaymaktadır. Kendi sapmalarını görmek ve onunla yüzleşmek yerine onu doğru ve özgürlük diye herkese dayatmaya çalışıyorlar. Bizleri de nefret suçu işlemekle itham ediyorlar. Müslümanlar daha çok ileri gidilmeden kendi toplumlarında ortaya çıkan bu yönelimlere karşı önlemler almalı ve özellikle bu düşünce ve arayışların toplumda normal görülmesine karşı direnmelidirler. İstanbul Sözleşmesi gibi bu sapma tutumlarına gerekçe olabilecek sözleşme ve metinlere yol vermemelidirler. Libido ve içgüdülerine tapanlara karşı mesafe ve mücadele içinde olmalıdırlar. Müslümanın gözünde libidosuna tapanların suçlamalarının ve görüşlerinin zerre kadar bir değeri yoktur. Hangi kılıfa girerse girsin, hangi boyayla boyanırsa boyansın. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ergün Yıldırım'ın kaleme aldığı Müslümanlığımız Nefret Suçu İthamı Altında başlıklı yazısını paylaştık Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından. Evet, bu akşamlıkta Sesli Dergi'de süremizi noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünden Sesli Dergi'de bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.